Ayrım 2 Köy Enstitüsü Yılları Tarih Papaydın Sayfa 18 Sel. Okula girdiğimizin hemen ertesi günü bir sele kapılmış gibiydik. Sabah kahvaltısından sonra kampana çaldı. Merdivenin önünde toplandık. Dün indirilen bayrak hala direğin yarısındaydı. Müdürmüş, kilot pantolonlu çizmeli bir adam ortaya çıktı. Yarım saat Atatürk üstüne konuştu. Her Türk çocuğunun Atatürk'ü iyi bilmesi, iyi anlaması, onun istediği şekilde yetişmesi gerektiğini söyledi. ''Bundan sonra size her gün Atatürk'ten bahsedeceğiz.'' dedi. ''Atatürk'ün kendisinden ayrıldık ama yolundan ayrılmayacağız. Onun bize emanet ettiği Türkiye'yi koruyacağız, yükselteceğiz. Şimdi okulun açılış hazırlıkları içindeyiz. Pek çok işimiz var. Bunları tamamlamadan derslere başlayamayacağız.'' Kiminiz su deposuna, kiminiz badana boya işlerine, kiminiz bahçe düzenine, kiminiz öbür işlere yardım edeceksiniz. Canla başla çalışacaksınız. Biz tembel insanı sevmeyiz. Bu memleketi çalışkan insanlar yükseltecek. Göreyim sizi. İş bölümü yapıldı. Bir hareket, bir canlılık içindeydi herkes. Görevini öğrenen koşuyordu. Duran insan görmek mümkün değildi. Boz urbalar içinde herkes çalışıyor, herkes bir şeyler yapıyordu. Birkaç gün ne olduğunu anlayamadım. Bir sele kapılmıştım sanki. Elimde olmadan gidiyordum. Satılmışla sadece yemeklerde, bir de yat saatinden önce görüşebiliyorduk. Ben o zaman daha ufak tefek olduğum için hep yemekhane temizliğine, cam silme işlerine veriliyordum. Ellerimizde bezler akşama kadar siliyor, temizliyorduk. Biraz daha büyükçe arkadaşlar ırmak kıyısında su deposu kazıyorlardı. Öbürleri el arabalarıyla kireç çukurlarını dolduruyorlardı, bahçeyi düzenliyorlardı. Çalışmış yüzlerimizde kimimiz bir yıllık, kimimiz yeni, kara kara köy çocuklarıydık. Bazılarıyla arkadaş olmuştum. Hemşeri diye daha çok bey pazarlılarla, ayaşlılarla konuşuyorduk. Eskişehirliler vardı, Konyalılar, Kütahyalılar, Afyonlular vardı. Dilleri, şiveleri hep başka başkaydı. Köylerimizden kim bilir ne kötü alışkanlıklar, kabalıklar getirmiştik. Ama burada yavaş yavaş yontulup kurtulacaktık. İlk günlere ait şöyle bir anım var. Sabah kahvaltısında çay peynir vardı. Türkçe öğretmenimiz geç kalmıştı. Yemeği öğretmenler de bizimle birlikte yerlerdi. Her masanın başında bir öğretmen otururdu. Beni bir kişilik peynir aldırmak için aşağıdaki mutfağa gönderdi, alıp getirdim. ''Fazla var mıymış bari?'' diye sordu. ''Varmıştı öğretmenim.'' dedim. ''Nerelisin sen?'' dedi. ''Bey pazarının kapalı köyündenim.'' ''O tarafta kullanılır ama varmıştı yanlış.'' dedi. ''Varmış diyeceksin. Yahut vardı. Anladın mı?''
''Anladım.'' dedim.
Böyle her gün her an bir yanlışımızı düzeltiyorduk. Sofraya nasıl oturulur, nöbetçiysek yemek nasıl dağıtılır, kimden başlanır, ekmek nasıl koparılır, yemekle nasıl konuşulur.'' İki tane bayan öğretmenimiz vardı, birisi müdürün eşiydi. En çok onlar giyinişimiz, davranışımız, konuşmamız üstüne düzeltmeler yapmaya çalışıyorlardı. Hiç kızmadan, azarlamadan, çok kere gülümseyerek, bir daha şöyle yapsan çok daha iyi olur diye tembih ederlerdi. Şimdi düşünüyorum, müdürümüz Remzi Özyürek, İngilizce öğretmenimiz Rıza Tükel, resim öğretmenimiz Osman Yalçın, matematik öğretmenimiz Ramazan Bey, fizik kimya öğretmenimiz Süleyman Gülterkin öbürleri. Hele Türkçe öğretmenimiz Aydın Arıkök. Sonradan çoğu çeşitli köy enstitülerine müdür oldular, başarılı hizmetler verdiler. Bazıları şehirlerin, kasabaların konforundan uzak köylerde insanüstü gayretlerle çalıştılar. Her biri köy enstitüleri uygulamasının etkin birer öncüsü oldu. Okula yazıldığımdan bir hafta kadar sonraydı, aklıma geldi. Babama mektup yazacak zaman bulamamıştım. Pazar, cumartesi demiyor çalışıyorduk. Hiç boş kaldığımız olmuyordu. Oysa babam varır varmaz mektup yaz, ihmal etme, durumunu bildir demişti. Oturup bir babama bir ablamgile mektup yazdım. Selamdan başlayıp okula girdiğimi, giriş parasının eksik kalan kısmını sonra alacaklarını, iyi olduğumu, okulu çok sevdiğimi yazdım. Tekrar selamları dizdim. Büyüklerin ellerini, küçüklerin gözlerini öptüğümü, hayır duaları beklediğimi belirttim. Özene özene zarfı kapatıp yolladım. Bir ay mıydı, iki ay mıydı cevap gelmedi. Biliyordum şimdi köyde çeltiye gitmişlerdi. Mektup yazacak sıra değildi. Ama benim mektup babamın eline varmış mıydı acaba? Onu merak ediyordum. Bey Pazarı postanesinde her köyün bir kutusu vardı. Köyden kim giderse mektupları cebine doldurur getirirdi. Kimisi belki yolda düşerdi, kimisi kahvenin bir köşesine atılır kalırdı. Mektubun 6 ay sonra sahibine ulaştığı olurdu. Bazen hiç varmazdı. İşler öyleydi köylerde. Hamidiye köyünde havalar gittikçe soğuyordu. Sabahları bembeyaz kırağı düşüyordu ovaya. Okulun içinde su akmadığı için elimizi yüzümüzü seydi suyunda yıkardık. Öte yakada bir tulumba vardı. İçme suyumuzu oradan alırdık. Kazıkların üstüne tahta çakarak filan bir yaya köprüsü yapmıştık. Irmağı o köprüden geçerdik. İki kişi yan yana sığmazdı. Karşıdan birisi geliyorsa burada siz beklemek zorundaydınız. Yemeklerde bakır sürahilerle tulumbadan habire su taşırdık. Gecelere okuma saatlerinde lüks lambası kullanılırdı. Her derslikte bir tane vardı. Ama gaz koymak, yakmak mesele oluyordu. Bazen durup dururken sönüverirdi. Tavana asılı çengellerden indirmek, hava vermek, iğne yapmak gerekirdi. Bazısı deniz feneri gibi bir yanar bir sönerdi. Akşama kadar çalışmış, yorulmuş bizler o anormal ışıklar altında kitap okurduk. Yakında başlayacak olan derslerimize hazırlanırdık. Kitaplarımız dağıtılmıştı. 2 sene ortaokul ders kitaplarının aynısını kovuşturduk. Sonra köy enstitüleri kanunu çıkınca hem kitaplar hem dersler değişti. O ay içinde okulun ağzı yüzü epey düzeldi. Badana boya işleri bitirildi. Her yer gıcır gıcır silinip temizlendi. Irmak kıyısındaki ve tepenin üstündeki su depoları tamamlandı. Demir boruyla birbirlerine bağlandı. Irmak kıyısındakinin yanına yerleştirilen bir benzin motoru yukarıdakine su çekecekti. Fakat nasıl şeyse uzun zaman çalıştırılamadı. Gücü mü yetmiyordu yoksa bozuk bir motor muydu? Hep dikkatimiz oradaydı. Boş kaldıkça motorun yanına koşuyorduk. Başında bir usta vardı, bir de çırak. Bizim arkadaşlardan birisi. Elleri yüzleri yağ içinde çalışır dururlardı. Ama iş çıkmıyordu. Sonraki yıllarda ark kazıp Yeşilyurt köyünün üstünden su getirttik. Okulun karşısına büyük bir hidroelektrik santralı kurduk. Su elektrik işlerimizi kökünden hallettik. Okulun hemen arkasından başlayan Eskişehir yoluna doğru ulana ulana giden sıra tepeler vardı. Kumlu kireçli topraklardı. Tek bir ağaç yoktu. Ot bile bitmeyen çırılçıplak bozkırlardı. Irmak kıyısı ise sulanabilir düz bir ovaydı. Yer yer kendi kendine büyümüş soyut ağaçları vardı. 1,5 kilometre kadar uzakta bol pencereli binalar görünüyordu. Bir zaman devlet tarım çiftliğiymiş, şimdi eğitmen kursu olarak kullanılıyordu. Bütün bu arazi okul adına istimlak edilmişti. İleride her köşesi elimizden geçecek, işlenip yeşertilecek, türlü çeşit yapılarla doldurulacaktı. Tepeler orman olacaktı. Sulanır tarlalar, meyvelik, sebzelik, yoncalık yapılıp değerlendirilecekti. Bütün öğrencilerin yıllık yiyeceğini çıkaracak genişlikte buğday yetiştirilecekti. Biz henüz bunlardan habersizdik. Şurayı kaz diyorlar, kazıyorduk. Şuraya çukur aç diyorlar, açıyorduk. Okulun önü düzeltilince tarım öğretmenimiz ip çekti. Toplanma yerini ayırdıktan sonra bazı yerleri işaretledi. Buralara her öğrenci 2'şer tane çukur kazacak dedi. Ağaç dikeceğiz. Mart'a kadar havalanacak ki ağaçlar çabuk büyüsün. Çukurlar derin olacak, geniş olacak. Üstten çıkan toprağı sağa, alttan çıkan toprağı sola atacaksınız. İleride bu ağaçlar sizin olacak. Herkes kendi ağacını sulayıp büyütecek. Kazmaların sapına yapışıp giriştik. Gerçekten de kendi açtığımız çukurlara kendi ellerimizle akasya ağaçları diktik. Tenekelerle ırmaktan su taşıyıp büyüttük. 18 sene sonra 1956 yazında çiftelere gitmiştim. Her köşesinde ne emeklerim var, yeri geldikçe anlatacağım. Büyük binanın önündeki akasyalarımı görünce gözyaşımı tutamamıştım. Koca koca ağaç olmuşlardı. Başımı kaldırıp baktım, yaprakları yeşil yeşil gülüyorlardı. Ellerimle kalın gövdelerini okşadım. Helal olsun dedim içimden. Emeklerim, yorgunluğum helal olsun. Uzun zaman yanlarından ayrılamadım. İlk yıl. O ay sonu derslere başladık. Bazı öğretmenlerimiz, hele tarih, coğrafya, İngilizce, matematik öğretmenleri çok sıkıştırıyorlardı. Hem okullardan zayıf gelmemizin, hem derslere geç başlamamızın cezasını bize çektiriyorlardı. Bazen sille tokat gidiyordu sınıfın içinde. Ben en çok İngilizceden, matematikten yılıyordum. Öğretmenler parmaklarını uzatıp bir şeyler soracaklar diye ödüm kopuyordu. Boyum kısa olduğundan en önde oturuyordum. Sıra arkadaşım Mustafa Aydoğan aynı zamanda hemşerimdi. Sonradan çok iyi arkadaş olduk. Turan Aydoğan'la amca çocuklarıydılar. İkisi de benden daha başarılıydılar. Gece gündüz çalışıyorduk, nefes alacak zaman yoktu. Yalnız pazar günleri dışarı çıkmak, gezmek olanağımız vardı. Saçımızı kestirmek ya da şöyle bir dolaşmak için Hamidiye köyüne giderdik. Enstitünün bir kolu da sonradan Mahmudiye'de açıldı. Ama biz ilk iki sınıf hep Hamidiye'de okuduk. Geniş avlulu, alçak toprak evleriyle Hamidiye bizim köylere hiç benzemiyordu. Halkı Kırım'dan gelmiş Tatar Türkleriydi. Geniş topraklara sahip oldukları için varlıklıydılar. Tarımda at arabası ve pulluk kullanıyorlardı. Bir uçtan makine de girmeye başlamıştı. Bizim oraların yerli halkına bakarak daha uygarca bir yaşamaları vardı. Kadınları manto etek giyerler, gençler baş açık gezerlerdi. Bazıları ablak yüzlü, şiş gözlü insanlardı. İlk yıla ait anılarımı yokluyorum da pek bir şey bulamıyorum. Yememiz içmemiz iyiydi. Yatmamız, kalkmamız hep büyük binanın içinde oluyordu. Bir bizden önceki ikinci sınıf, iki de bizimki, üç sınıfta 120 öğrenciydik. Büyük bina rahat rahat alıyordu. Ambarlar, içlikler bile binanın içindeydi. Rahattık. Bir soğukla aramız yoktu. Sınıf nöbetçisi olduğumuz zaman sobaları kendimiz yakardık. Kömür deposu dışarıda, uzak bir yerdeydi. Sabahları kovalarla oraya kömür getirmeye gitmek, sobayı tutuşturacak odun bulmak zor işti. Bir gün soğuktan ellerimin demir kovaya yapıştığını hatırlıyorum. Odun bulamadığım için sobayı da zamanında yakamamıştım. Arkadaşlar kızıyor, kötü söylüyorlardı. İçlerinde kavgacı, küfürbaz olanlar vardı. Yerli yersiz çatar dururlardı adama. Ufak tefek olmanın çok zararlarını görüyordum. Hele hemşerilerimden birisi vardı. "Şununla konuşma, çeneni kırarım. Böyle yapma, kafanı patlatırım." diye ikide bir tehdit ederdi. Tuhaf bir hemşerilik anlayışı gittikçe gelişiyordu. Yaşlıca olanlarımız öbür il çocuklarıyla arkadaşlık etmemizi istemiyorlardı. Oysa Kütahyalı, Konyalı ne iyi çocuklar vardı. Ben onlarla da konuşmak, arkadaşlık yapmak istiyordum. Birisini sevmek için, arkadaşlık kurmak için hemşeri olmak yetmiyordu bana. Daha başka özellikler arıyordu insan. Pek deyimleyemiyordum ama benden istenen şeyin sakatlığını ta o zamandan anlıyordum. Dersler ilerledikçe, hele notlar atılmaya başladınca arkadaşların değeri yavaş yavaş değişmeye başladı. Birçok göze çarpanlar yavaş yavaş sindiler. Sesi soluğu çıkmayanlardan bazıları parladı. Ben hiçbir zaman çok iyi bir öğrenci olamadım ama iyi notlar alıyordum. Bazen yazılı sınavlar geniş olduğu için kopya çekilmesin diye yemekhanede yapılırdı. Bir kısım arkadaşlarımız bu arada hemşeriler, belki faydalanırız diye bizlere yakın oturabilmek için birbirleriyle itişirlerdi. "Şunlarla konuş, şunlarla konuşma" diye beni tehdit eden arkadaş da bunlar arasındaydı. Hatta birinde beni yararlandırmadın diye sonradan dövmeye kalkmıştı. Saldırgan bir çocuktu, yılıyordum. Korkumdan şikayet de edemiyordum. Tek yapabildiğim şey onunla hiç yalnız kalmamaya, tenhalarda karşılaşmamaya çalışıyordum. O günlerden kalma acım bende hala devam eder. Öğrencilerin arasında bu gibi ezen ezilen tiplere dikkat ederim, varsa önlemeye çalışırım. Bir üzüntüm de harçlığım olmamasından ileri gelirdi. Gerçi o yıllar yemeklerimiz iyiydi, karnımız doyuyordu ama arada bir yemiş almak, çarşıya çıktıkça öteberi bir şeyler almak ihtiyacı çocukça beni kemiriyordu. Aramızda varlıklı çocuklar vardı. Ders aralarında filan hiç ağızları durmazdı. Leblebi, üzüm, karamela, şeker yerlerdi. Gördükçe gönlüm çekerdi ama gidip almak imkanım yoktu. Elimdeki 3-5 kuruşu gerektikçe kalem defter alayım, saçımı kestireyim diye harcamaya bakardım. Gerçekten zor olurdu. Şimdi düşünüyorum da, o yaşlarımın başlıca sorunlarıydı bunlar. Kendi kendimle uğraştığım, didiştiğim şeylerdi. Yoksulluğun acısını çekmeye devam ediyordum. Hep bir yerlerimin acılığını duyardım. Derslerim iyi gidiyordu. O yıl, ertesi yıl tamamıyla klasik anlamda ders okuduk. Yani ortaokullarda nasıl yapılıyorsa öyle yapıldı. Kitaplar aynıydı. Ders verilir, sonra istenir, yazılı sözlü sınavlar yapılırdı. Notlarımız rakamla ölçülürdü. Zor geliyordu ama her dersi ciddiye alır çalışırdık. Yalnız tarım ve iş derslerini bir iki çok soğuk ay dışında içliklerde ve arazi üstünde yaptık. Baharda sebze bahçesini işledik. Bir yandan meyvelik, arılık, kümes gibi tesisleri kurmaya başladık. Yani ta o zaman bedence çalışmaya, kuru bilgileri yaparak, iş haline getirerek uygulamaya doğru bir gidiş vardı. Demek ki yukarıdan öyle talimat veriliyordu. Öbür kuramsal derslerimiz de aynı ciddiyet içinde yürüyordu. Bir gün tarih öğretmeni beni derse kaldırdı. Konu Fenikelilerdi. Çalışmıştım ama hem öğretmenden çok korkuyordum, hem de heyecanlı olunca bazı kelimeleri zor söylerdim nedense. Tutuktum. Bunun pek çok zararlarını çekiyordum. Dersi iyi anlatamadım. Kemküm ettim, durdum tahta başında. Öğretmenimiz sert adamdı. Kızdığı yüzünden anlaşılıyordu. Bir de o günler yeni çıkan bir kelimeyi kullandım. Şimal yerine kuzey dedim. Ama yanlış öğrenmişim demek ki, kuzeyinde dedim. Bir daha söyle o kelimeyi bakalım dedi. Kuzeyinde dedim tekrar. Büsbütün kızdı. Sen çingene misin be diye bağırdı. Arkadaşlar da güldüler. Tahta başında ezildim kaldım. Oysa daha önce tarihten iyi notlar almıştım. Bu halim öğretmene dokanmış olacak ki arkadaşlara bağırdı. Ne gülersiniz dedi. Bu çocuğu sizin hiçbirinize beğişmem ben. Ertesi derste de bir aralık sınıfa bir soru sordu. Rastlantı işte. Benden başka parmak kaldıran olmadı. Söyle dedi. Söyledim. Döndü sınıfa. Bu kadar kazın içinde bir adam varmış dedi. Böylece gönlümü almaya çalıştı. Ama bana pahalıya mal oldu. Dersten sonra arkadaşlar üstüme çullandılar. Senin yüzünden hepimiz kaz olduk, ukala dümbeleyi. Ne olurdu sen de parmak kaldırmasan diye çıkıştılar. Hatta birisinden alnımın üstüne bir yumruk yedim. Ne bileyim öyle söyleyeceğini yahu diyerek zor kurtuldum ellerinden. O yıl ve ertesi yıl müzik dersi okumadık. Müzik öğretmenimiz yoktu. Belli bir yönelim göstermemekle birlikte resim iş, yazı derslerini seviyordum. Hem de iyi başarıyordum. Öğretmenimiz Osman Yalçın'dı. Çok kere yaptığım resimleri sınıfa gösterirdi. Kara kalem, sulu boya tablolarımı duvara asardı. Sık sık çağırır, görev verirdi. Ha bakayım delikanlı, güveniyorum sana diye teşvik ederdi. Sonradan müdür yardımcısı olmuştu. Çok iyiliğini gördüm. Bana değer verirdi. Kendi branşı içinde en çok yararlandığımız öğretmenlerimizden birisiydi. İlk yıl Türkçe dersine fazla bir ilgi duyduğumu hatırlayamıyorum. Öğretmenimiz Aydın Arıkök yumuşak bir öğretmendi ve iyi bir insandı. Kitaptan koğuşturduğumuz metni önce kendisi okurdu. Çok etkili bir okuyuşu vardı. İçimize sindire sindire dinlerdik. Sonra bize okutur, üstünde konuştururdu. Uzun uzun uğraşır, ana fikrede ne demek istediğini bulmaya çalışırdık. Bir gün Ömer Seyfettin'in Kaşağı hikayesini okurken Haydar isimli arkadaşımız Dada Ruh kelimesini bir türlü söyleyememişti. Adı Dada Ruh kaldıydı. Matematik dersleri benim için daha zor geçiyordu. Yılıyordum ama bir şeyler öğreniyorduk. Ramazan Gökalp titiz bir öğretmendi. Beni nasılsa iyi bir öğrenci tanımıştı. Umduğunu boşa çıkarmamak, üstelik mahcup olmamak için bütün gücümle çalışıyordum. İyi de notlar alıyordum. İngilizcem ortaydı, pek dilim yatmıyordu. Kelime ezberlemekte zorluk çekiyordum. Dil bilgisi kurallarını da pek kavrayamadığım için başarım hep orta kaldı. Daha fazlasını da beklemiyordum. Bahar gelmiş, ders yılı sonu yaklaşmıştı. Çalışmalarımız da o oranda artmıştı. Ders, iş birbirine girmişti. Okulda aşçıdan, çamaşırcıdan, bir de gece bekçisinden başka hademe yoktu. Bütün hizmetleri kendimiz yapardık. Silme, süpürme işleri, sınıfın yemekhanenin, yatakhanenin düzenlenmesi, hatta hamamın yakılması, hepsi bizim elimizden geçerdi. Gene de bunlar hiçti. Asıl çalışma Mayıs sonunda dersler kesilip de tatile girince başlayacaktı. İki gruba ayrılmıştık. Her grubun 45 gün izni vardı. Okulda kalan grup tarlada, bahçede, tuğla ocağında, inşaatta çalışacaktı. Öbür okullar gibi tatilde kapanmak yoktu. Sınıfımı bütünlemesiz geçmiştim, sevinçliydim. Köyü de özlemiştim iyice. 3 lira harçlığım vardı. Babamla 1-2 kere ancak haberleşebilmiştik. Hiç para istememiştim. Gene bulup buluşturmuş, son zamanda 3 lira yollamıştı. Köyüme gitmeye hazırlandım. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.